Ayrım 6, sayfa 95. Kendime sorduğum soruların cevaplarını dahi bilmiyorum. Bizim üniversiteden kızın biri kanalda işe başladı. Kızla okulda hiç muhabbetim falan yoktu. Ondan samimi davranmaya lüzum görmemiştim. Bugün öğlen pekmezle yemekteydik. Bir kız geldi yanımıza oturdu. İşte okuldan, hocalardan falan bahsederken, "Sizin nişanlandığınızı duymuştum ben Ankara'dakiyle. Ne oldu ya, o ne yaptı?" dedi. Sonra ben orada rüyadan uyanır gibi oldum. Çok garip bir histi. Sanki pekmezi hiç sevmiyorum gibi geldi. Yani nasıl desem, kalkıp ben bir su alayım dedim. Ankara'ya gitmem gibi veya burada bu çocukla ne işim var gibi. Sonra bir şeyler anlatmaya başladı kız. Okulda bize dair olanlardan, yaptığımız kliplerden filan. Orada onu susturmam gerektiğini farkındaydım ama susmasını istemiyordum. Hep öyle bahsetsin ondan istiyordum. Öyle özlemişim ki gerçekten birbirimizi sevdiğimizi sandığım anları. O kadar karmaşık şeyler yaşayınca o anıları unutmuşum ben. Aklımda sadece kötü şeyler kalmış. Kız anlatırken okul yolundan onların evine gidiyormuşum gibi oldu. Dünyanın en mutlu kızı bendim sanırım o sıralarda. Öğrenci eviydi bildiğin gibi. Açtık filan ama çok gülüyordum yanında. Bir zamanlar eğleniyorduk biz onunla ya. Batak oynarlardı. Kaybeden evin yanındaki boş kilisede kalırdı. Sonra bir gün canım kiraz çekti diye mesaj atmıştım. Kapıma kiraz ağacını söküp getirmişti. Doğum günümde bütün arkadaşları güllerin yapraklarını kopartıp arabanın arkasına koymuşlar. Ama benim haberim yok. İnternet kafeye gitmem lazım, sen de gel dedi. Bir bindim arabaya, hacı yağı gibi kokuyor. Arkadan sigaramı versene deyince arka tarafa bir döndüm, her taraf kırmızı gül yaprağı. Sonra bir yere gittik ve bagajı bir açtım, dal dal güller duruyor. Biz eve gelene kadar arkadaşları bizim yatağı da güllerle donatmışlar. Sonra ne bileyim, ben buna bir kilo pirinç al derdim, poşetin içine muhakkak çiçek koyardım. Bir gece kavga etmiştik ve sabah bir uyanmıştım ki odanın her tarafına postitler yapıştırmış, hepsinde seni seviyorum, beni bırakma, sana aşığım yazıyor. Yastığımın altına da mektup yazıp koymuş. Hala onları saklıyorum. Bir zamanlar gerçekten mutluydum. Ama o kadar canım yanmış ki ben bunların hepsini unutmuşum. Sonra kendime geldim. Yanımda pekmez var ve pekmez eski sevgilimi dinliyor. Ben de yanında melül melül anılara dalıyorum. Kızı susturmam gerek diye düşünüp "Ayrılık bitti ya o," dedim. Ve kalktım gittim masadan. Pekmez bir şeyler söylüyor. "Nişan mişan ne bu?" filan diye ama hiç duymuyordum. Sadece eve gidip battaniye altına girip o günleri yad etmek istiyordum. O kadar özlemişim ki onu, o hallerini, o zaman yaşanan şeyleri. Biliyorum imkansız o zamanları geri getirmek. Bir daha beni sevmesini istemek. Ama uyandığım zaman bana bakan gözlerini özledim, gülüşünü özledim, üstüme kalın bir şeyler giymem için uğraşmasını özledim. Beni benden daha çok düşünmesini özledim. Okulun önünde beni beklemesini özledim. Beni görünce gülümsediği zamanları özledim. En sevdiği renk olan laciverdi özledim. Geceleri bana su getirmesini özledim. Beni çocuk gibi sevmesini özledim. Saatlerce gözlerime bakmasını özledim. Ses tonunu özledim. Onu ben çok özledim. Arasam biliyorum açmayacak ya da açıp kalbimden geçen her şeyi bozacak. Dönsem biliyorum özlediklerim aynı olmayacak. Başlasak biliyorum birbirimizden daha çok nefret edeceğiz. Bu kadar şeyi biliyorum ama soluk borumu kesip burnumun ucunda sızıya dönüşen hissi ne yapacağımı bilmiyorum. Varlığın, yokluğun her bir bokun bana zarar. 2-3 gündür böyle geçmişi düşünüp düşünüp salaklıklar yaptım. O değil de elimdekinden olacağım. Böyle sürekli aklıma getire getire ve karar verdim. O çocuk son bıraktığım haldeki gibi nefret ettiğim kişi olarak aklımda kalmalı. 2 gündür bütün güzel anılarımızı bir bir kendime hikaye formatında anlatıp hüngür hüngür ağladım resmen. E yeter yani. Öğlen yemekte türkücü Ceylan'ı yemişim de hazmedememişim gibi bir sancı çekiyorum lan durup dururken. Niye öyle bir formata soktuysam kendimi? Eskisine dönmeye çalışsam sanki adam kabul edecek. Hala bu gerçekle yüzleşemiyorum. O adam beni artık sevmiyor. Bir zamanlar sevmiş olması ömrü boyunca seveceği anlamına da gelmiyor. Ama yine de insan böyle durumlarda, ya eskiden böyle bir adamdı ama belki olur yeniden umudunu taşıyor. Yapacak bir şey yok. O osuruk gibi çıkışı sorunlu içimdeyken bana sancı veren umut yüzünden pekmezde ne olacağım? Pekmez de anladı. Anlaşılmayacak gibi değil çünkü. 2-3 gündür hiç konuşmuyoruz. Onunla karşılaşmak bile istemiyorum. Bir anda soğudum böyle heriften. Habire tuvalete gidip klozetin üstünde yarım saat filan oturuyorum. Ne zaman konuşmaya başlasak hop konu geliyor benim eski sevgilime. Darlandım yani ondan da. Mantıklı olarak düşününce biliyorum bu buhranın bir süre sonra sona ereceğini. Sonra ben yine pekmez diye öleceğim. O zaman da tabii pekmezi bayan kaltak çatır çatır yiyor olacak. Malak malak iş yapma dedim kendime. Bir sakin ol, bir destur de, bir soluklan. Merdivenlerin oraya çağırdım pekmezi. Bende bir şımarıklıklar, bir yılışıklıklar. Ay kendimden tiksindim o derece. O gayet soğukkanlı bir biçimde gülümsüyor filan. Sonra ayağa kalktı. Neyin olduğunu bilmiyorum ama o kızın anlattığı şeylerle ilgili olduğuna eminim. Hiç zorlanmayalım bence. Bitirelim bu ilişkiyi dedi. Ve böyle filmlerdeki gibi bir arkasını döndü, gitti. Hah dedim Puka, aferin, iyi bok yedin. Şimdi 3 seçeneğin var karşında. 1- Boku direkt ona at, hemen bir suç bul. 2- Ağla. 3- Peki de ve başını öne eğik git, yani gizem yarat. Birinci maddeyi yapayım, tutmazsa 2-3 devam ederiz diye bir kaşımı havaya kaldırdım ve sinirli bir şekilde kalktım ayağa, gözlerinin içine içine bakarak. Hangi kızdan bahsediyorsun sen, neyinden eminsin dedim. Nişan falan bir şeyler anlattı o gün, ondan beri iyi değilsin. Ha, buydu yani olayım. Gerçekten teşekkür ederim, beni hiç tanımamışsın. Tanımadığın gibi neyden beri iyi olup olmadığımı da bilmiyorsun. Hepsini geçtim. İki gündür zombi gibi dolanıyordum. Bir defa bile neyin var demedin. Demediğin gibi şimdi kalkıp bana nişan nişan diyorsun. Ne nişanı ya? İlişki zora gelmiş bilmem neymiş. Gerçekten şu yaptığından midem bulandı. İki gündür kanalda bilmeyen yok. Anneannem komada, hastanede yatıyor. Kafam, aklım, fikrim hep onda. Sen de kalkmışsın bana yok nişan, yok ilişki diyorsun. Gerçekten sen... Neyse boşver dedim. Ve hızlı hızlı merdivenlerden yukarı çıktım. Bu arkamdan geliyor, kolumu falan tutmaya çalışıyor. Bir yandan ağlıyorum, bir yandan da kolumu çekiştiriyorum. Nasıl ağlıyorum ama? Ben bile kendime inandım. Çok hayatımı kurtardı vallahi o gözyaşları. Sonra sarıldık marıldık, beni çıkararak ağladım falan. Anneannesi tarafından büyütülen kız pozisyonuna geçtim. Bu da yalan. Büyütmedi. Hatta bizi hiç sevmezdi bile. Tabii anneannem komada filan da değil. Herkes biliyor dedim ama çocuk oturup kamuoyu yoklaması yapacak değil ya. Ama ne yapayım? Oturup ya evet haklısın, benim kafa eskisine gitti. Keşke yeniden birleşsek. Sen sikimde bile olmayacaksın mı deseydim. İnan bana dürüstlük dediğin şey her bokta işe yaramaz. Öyle yaralı ceylan modunda bir gün geçirdik. En azından bir krizi atlattım. Bundan sonra bir daha eskiye asla dönüp bakmayacağım. Göğüs uçlarından küpe yapacağım kendime. Pekmez'le aramız az biraz kötü. O günden sonra bir daha toparlanamadık gibi. Ben eskiyi düşünmekten vazgeçtim. O öylesine bir anlık histi, geldi geçti bitti. Ama Pekmez hala bitirmiyor. Muhabbetini açarak aklıma mık gibi sokmaya çalışıyor. Artık ök getirdi bana. Hayır, sonunda dayanamayacağım. Köpek gibi aşıktım eski sevgilime. Hayvan gibi seviyordum. Feci dehşet güzel öpüşüyordu, yiyişiyordu. Bak dur aklıma geldi, bir arayayım şunu diyeceğim. Ders olsun, bir daha kimsenin eskisini deşemesin saftirik. Allah'ım sen de ne olur bir tanesini kapaklamışım. Bırak elimde avucumda dursun. Bir elleşme artık, kader denilen zımbırtıyı böyle ufak oyunlarla aleyhime kullanma, rica ediyorum. Neyse biz yine böyle kantindeyiz. Bu oradan buradan eski sevgili muhabbetini açıyor, ben susuyorum. Sonra bir baktım, bayan kaltak o beyaz pantolonuyla bize doğru yaklaşıyor. Geldi oturdu yanımıza, salak salak bir şeylerden bahsediyor ve o tarantula elleri yine çocuğun üstünde. Ay vallahi ben bu kızı paralayacağım. Ya hayır, bir de benimle hiç konuşmuyor, hiç hem de. Hava soğuk moğuk bir muhabbetler ediyorduk. Bu gerizekalı, bu mal, bu Allah'ın kaşarı, bu yollu karı. Ya bir de klimayı açıyorlar yukarıda, göğüs uçlarım çıkıyor ya dedi. Ben şoke, hemen döndüm pekmeze baktım. Pekmez'in baktığı yerin kızın memeleri olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Açmış monçici gibi gözlerini memelerine dikmiş kızın. Benim kalbim sıkıştı orada. Na böyle o masayı pekmezin kafasına atarak beynini dağıtmak filan istedim. Sonra kızı yere yatırıp topuğumu ağzına gömüp meme uçlarını tırnaklarımla kopartıp kulağıma küpe yaptığımın hayalini kuruyordum ki bu gerizekalı ben ne dedim dedi. Ve elini pekmezin apış arasında yakın bir yere koydu. Bu sefer bendeki işkence planları daha da arttı. Son sürat arabada giderken arabanın kapısını açıp kızın kafasına asfaltı sürtmek istedim. Sonra o kafayı turşu suyuna batırıp üstüne yünlü kazak giydirmek istedim. Sonra burun deliklerine parmaklarımı sokup onları koparmak istedim. Sonra o bacakları ikiye ayırıp bir tanesini kopararak kızın götüne sokmak istedim. Ben böyle hayaller kurup rahatlarken bir baktım. Gözümün içine bir şey kaçtı, şunu çıkarır mısın deyip o iğrenç suratını yapıştırdı pekmeze. Ben çıkarırım dedim ve tuttum kızın suratını. Resmen tırnağımla gözünün beyazını deştim. Bildiğin deştim ama öyle böyle değil. Ağlayarak tuvalete gitti, canı yanmış sürtüğün. Oy canım benim, pislik, beter olsun. Gözünü çıkartmadığıma dua etsin. Pekmeze de dedim, şu kızı becer de o da rahatlasın, ben de kurtulayım artık. Aslında bir nevi iyi de oldu, gündem değişti. Eski sevgilim out, bayan kaltak in. Dedim artık önüne gelene söyleyeceksin sevgili olduğumuzu. Duymayan bir kişi kalmayacak ve o kaltak sağında solunda bir daha olursa andım olsun burayı onun mezarı yaparım. Artık resmi olarak açıkladık herkese sevgili olduğumuzu. Zaten kabak gibi belliydi de en azından bize sordular mı yalanlama ihtiyacına girmeyeceğiz. İyi oldu bu, iyi. En azından karının ağzını sıçarken bir vasfım olacak. Yok bir şey. Bugün sevgililer günüydü. Pekmeze özel günlerden hoşlanmam ben. İlk sevgililer günü falan çok demode aman desem de dört gözle bugüne özel bir şeyler yapsın diye bekledim durdum ama yapmadı. Bütün gün Expo denilen zımbırtı için uğraşıp durdum. Pekmez de delegelerle birlikte sempozyumdaydı. Bir telefonunu bekledim, cıks aramadı. Akşam olunca çıktı geldi, sana sürprizim var dedi. Ben tabi direkt hayallere daldım, şarap, güller, şık lokantalar falan derken o da ne? Abdullah Gül Expo için gazetecilere ve delegelere yemek veriyormuş, oraya götürdü beni. Hep hayalimdi zaten sevgililer gününde böyle bir yemek. Tek lokmayı yemedim. Anlamadığım şey, sen adamlara ülkeni tanıtıyorsun, yemekte Türk yemeğine dair tek bir lokma yok, peynir bile ithaldi. Bütün gün arayamamasının sebebi çok yoğunmuş, kafasını kaşıyacak vakti yokmuş filan filan. Ulan birden fark ettim ki bütün muhabir kızlar selam veriyorlar pekmeze. Yabancı muhabirlerle gelsin fine thanks and you'lar. Gitsin how are you'lar. Bizim yerli muhabirlerle öpüş koklaş. Üç kızdan biriyle aynı diyalog. Ay bugün ne eğlendik ya, hep görüşelim senle pekmez. Beni de tanıştırıyor tabii gelenle gidenle. Bu hanımefendi bilmem ne televizyonundan bilmem kim. Bu da Puka. Demek bu da. Bak sen, benim surat beş karış, sinirden köpürüyorum, kıskançlıktan dudaklarımı yiyorum. Tek istediğim terk edip gitmek orayı ama giderken de kolunu bacağını kırıp gitmek istiyorum. Kızlarla her konuşmasında, gülüşmesinde sanki beni aşağılıyor gibi geliyor. Bu kıskançlık böyle mideme şırıngayla hava dolduruyorlarmış gibi bir his yaratıyor. Hem çok sinirliyim, çekip gitmek istiyorum, hem de gidersem ve arkamdan gelmezse diye korkuyorum. Neyin var Puka? Yok bir şeyim, sen işine bak. Herkes Gül'ün ağzından çıkacak iki kelime için çırpınıyor. Benimse tek derdim, bütün gün o kızlarla nasıl eğlenmiş acaba oluyor. Sonra sıkıldığımı anlayıp dışarı çıkıyoruz. Ağzımı bıçak açmıyor. Bir kumurcuya gidiyoruz, adam gibi bir şeyler yiyelim diye. Çok sinirliyim, kırgınım ve kıskancım. Yani deli gibi tehlikeliyim. Neyin var Puka? Yok bir şey, yemeğini yesen. Hediye almamıştır diye içimden düşündüm. Neyse ki ona akıl edebilmiş. Ama ala ala Yusufçuk kolyesi almış. Onu da bugün oradaki kızlardan biriyle gidip almıştır eminim. Dünyanın en iğrenç hediyesi bu sanırım. Yusufçuk kolyesi. Evde tonlarca bu kolyeden var. Hiçbirini de ben almadım. Bu erkeklere kim diyor manitalarınıza Yusufçuk alın diye? Yüzüm beş karış asık. Bana şans getirmesi gereken bir Yusufçuk'la bir de etrafında dolanan her memeliği kendine hayran bırakan bir sevgiliyle bir sevgililer gününü daha bitirdim. Çok kırıldım bugün. İnsan bir defa olsun aramaz mı? Sabahtan beri orada yediği bokları tahmin edip dudaklarımın içlerini kemiriyorum. İlişkinin en sevmediğim bölümdeyiz işte. Onun dışarıdaki hayatı fark edip beni ikinci plana atması bölümü. Keşke her kız bu yüzü görmese. Ne bileyim, tek kelime konuşmasa insanlarla, sadece benim malım olsa. Kıskançlık çok kötü bir şey ama kaburga kemiklerimin içinde saklamak istiyorum onu. Ayakların bana biraz cesaret versin. Sevgililer günündeki sinir harbim ertesi gün geçti gitti. Ne kaprisim kapris gibi, ne nazım naz gibi. En fazla yarım saat süreyle trip atıyorum. Baktım karşımdakinden ses soluk çıkmıyor, hop hemen kıvır veriyorum. Gece boyunca içimden kurdum artık böyle davranmayacağım, şöyle yapacağım, ağzını sıçacağım, sürüm süründüreceğim dedim. Sabah işe geldiğimde ise bebeğim diye kollarını atladım. Bir atasözü var ya, orospunun yemini penisi görene kadarmış diye. Hah, benimki de öyle aynı işte. Çıkışta bir şeyler yapalım dedik. Arabasıyla tenhalar menhalar muhabbeti yapıyoruz. Hafiften yüzeysel sevişmeler, el memede öpüşmeler filan derken bunun gözler bayık, sesi kısık bir şekilde kulağıma yaklaştı. Puka, bana ayaklarını göstersene. Hı? Oha, şimdi kafamdaki soru işaretlerini çözüyorum yavaş yavaş. Ben de diyordum ki herifte hiç saldırma potansiyeli yok, ileri gitme hevesi yok, seni bir eve atayım durumları yok. Ne güzel ya diyorum, ömrümde böyle anlayışlı birini görmedim. Meğer çocuğun ayaklardan hoşlanıyormuş. Nasıl aklıma gelmedi? Nereden aklına gelsin Allah'ın salağı puka? Bacaklarını almazken eli oraya gitmesin diye kıvrım kıvrım kıvranıyordun. Elini bileğime doğru götürmeye başladı. Fakat ayağımda spor ayakkabı olduğu için kokuyor mu kokmuyor mu diye çekindim. Kızların ayağı kokmaz ama ya kokuyorsa? Benim ayaklarım güzel mi değil mi onun bile bilmiyorum. Hele de kışın o çizmelerin içinde iki büklüm dolaştılar garibanlar. Bir de cidden bilmiyorum, kimse bana aa ayağın ne güzelmiş demedi. Çirkinmiş de demedi ama ya çirkinse? Oje bile yok. O an ayaklarım gözüme amcamın oğlunun suratı gibi gözükmeye başladı. Hemen ittirdim çocuğun kolunu. Niye diyeceğini bilmeyen geri zekalılar gibi konuşmaya başladım. Ne kadar garip. Sen şimdi fetişistin. Çok ilginç ya. Fetişistlik mi bilmiyorum ama çekici geliyor bana. Vay canına. Ben hiç fetişist görmemiştim. Normal insana benziyorsun oysa. Puka, bana sorunlu biri gibi davranma. Söylediğime de pişman etme. Yok ondan demiyorum. Çok ilginç yani. Ayakla bir insan ne yapar ki? Gerisini yazıp ne kadar beyinsiz olduğumu ispatlamayayım. Valla o kadar aptal değilim. Sadece konu değişsin, çocuğun şevki sönsün, ayakkabımı çıkarmaktan vazgeçsin diye saçmaladım. Nitekim söndü ve vazgeçti. Sonra normal diyalogumuza devam ettik. Eve geldiğimde ilk iş ayaklarıma bakmak oldu. Cidden amcamın oğluna benziyorlarmış. Bunları ben nasıl adam ederim ki? Bir yerimde düzgün olsa zaten kına yakacağım. Bazen o kadar çirkin buluyorum ki kendimi. Nasıl insan dışı bir yaratığım diye evi basıp alıp götürecek diye tırsıyorum. Bazen de o kadar güzel buluyorum ki kendimi Adriana Lima sanki kız kardeşimmiş gibi geliyor. Bir yandan da sevdim böyle çıkmasına. O ayaklarımla oynarken ben meyve yiyebileceğim, TV izleyebileceğim, sürekli kovalamacalar olmayacak. Bir de ne güzel bir şey, herif hep ayaklarımın altında. Yalnız şöyle bir durum var, ömrümün sonuna kadar ayaklarımla kalmaz umarım. Aa, öyle bir şey olursa anam hiç çekilmez bu. Bekarlık günleri tamam da ne bileyim ya. Bir şey daha diyeceğim, ayak ya o sonuçta. Devamlı çorabın içinde can çekişen, yastığa bile koymadığımız bir uzvumuz. Küçükken ağzıma aldığımda ayağımı annem kıyametleri koparırdı. Neyse, onu da seven sayan takdir edenler varmış demek ki. Bir parmak bal sürüyorsun ağzıma, sonra tıkıyorsun biberli turşuyu. Günlerdir kanalda Pekmez İstanbul'a gidiyor muhabbeti vardı. İlk başlarda Pekmez bana anlatmadığı için aman dedikodudur dedim. Daha doğrusu onu yollasalar bile ben buradayken gitmez diye böbürlendim. Ama boşuna böbürlenip kendimi bir bok zannetmişim. Bugün Pekmez sanki iki mahalle öteye gidecekmiş gibi. 2-3 haftaya kadar İstanbul'a yeniden dönüyorum. Orada işleri hallettim. Sana da bir şeyler ayarlasak benimle gelir misin? Dedi. Of, evlat acısı gibi koydu yemin ederim gideceğini bilmek. Ne demem gerektiğini bile bilemedim. Bazen Allah'ın benle dalga geçtiğini filan düşünüyorum. Ne zaman işim gücüm iyi gitsin, aşk bok gibi oluyor. Ne zaman aşk güzel olsun, kalan her şey tepe taklak düşüyor. Benimle gelir misin dedi ama bu hatayı ben Ankara'ya giderek yapmıştım zaten. Yine aynı şeyler olursa ya. Of, kafam Rus salatası gibi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Seninle gelirim dedim. Ama neden hep birileri için giden ben oluyorum ki? Millet benim için kılını kıpırdatmazken neden hep ben birilerinin peşinden savruluyorum? Cevabını bildiğim soruları sorup canımı daha çok acıtmamayı çocukken öğrenmiştim. O yüzden sen kal burada diyemedim. Desem de zaten bir işe yaramayacaktı. Adam her şeyini halletmiş. Zaten buraya da gitmek için gelmiş. Ay bu da İclal Aydınvari bir kelime oldu ama sonuçta babası öldü diye annesini yalnız bırakmamak için buraya gelmişti. Şimdi ise işi bitmiş ve dönecekmiş. Madem öyle baştan bana da söyleseydin ya. Ben de ona göre hareket ederdim. Düğünü incir altında planlamazdım. Gideceğini duyduğum andan beri duygusallık çöktü üstüme. Bir can yanması, bir acı acı koyma. Bu yıl giderse çük gibi kalacağım lan telaşı. Dün akşam onlardaydım. Dizimde yattı. Yüzünü hafızama iyice işlemek için yeşil gözlerine, kirpiklerinin kıvrımına, yanağındaki yara izine, kirli sakalına, dudaklarının kıvrımına, yüzündeki her noktaya dokundum. Gördüğüm en güzel yüzdü sanırım. Şaşkın bakışları, gülümseyişi, muntazam dişleri, çocuksu mahzunluğu, saçlarıyla oynarken gözlerini kapatması, dizlerimde çocuk gibi uysallaşması. Hiç olmadığım kadar huzurluydum. Neden bilmiyorum, kendimi güvende hissediyordum. Kirpiği yanağına düşmüştü. Dilek tut dedim. Hep yanımda kal dedi. En güzel yerlerde film biter ya. Sonrası mühim değildir. Artık kahramanlar yorulmuştur ve huzur içinde bir son yazısı yazar. Ben eğer bir film oynasaydım bu sahnede bitirirdim. Pekmez dizilerimde, ellerim saçlarında, TV izlerken. Sonrası yok. Öncesi mühim değil. Her şey burada bitsin. Son yazısı yazarak blöre dönsün sahne. Sonra sordum, hangi yanağın diye, sol dedi ama kirpik sağındaydı. Affetmek. Kadın olmaktan bazen nefret ediyorum. Bir hafta sonum var, onu da evi temizliyorum. Yıldız Tilbe gibi günlerdir yanık yanık dolanıyorum. Şurada sevgilim gidecek, ne olacağımız belli değil. Onunla ilgilenip son günlerimi güzel geçirmek isterken, babam dün akşam bıdı bıdı beynimi yedi. Arena ekibi gelse bu eve hakkıdır. Her taraf bok içinde. Ne biçim kızsınız? Çöpleri bile atmamışsınız. Tencereleri neden yıkamadınız? Çöp ev olacak burası. Ben de bugün temizlik yapayım bari dedim. Hem şu içimdeki acı çeken, gurbete giden kocasını beklemeye meyilli Hülya Koçyiğit'e de iyi gelebilir. Çamaşırları filan yıkarken kullandığım yumuşatıcının kokusu burnuma gelince birden çocukluğumu hatırladım. Hayatından bir bölümü çıkartmak isteseydin hangisi olurdu diye sorarlardı. Ve hiç düşünmeden çocukluğumu derdim. Kendimden, yaşananlardan, ailemden tiksiniyorum. Nefesim daralıyor aklıma geldikçe. Affetmeyi öğrenebildim ama unutmayı başaramıyorum bir türlü. Ve lanet gibi bir korku, bir insan, bir eşya yüzünden. Ne bileyim, hep bir şekilde karşıma çıkıyor çocukluğum. Şimdi de bu yumuşatıcının kokusunu hatırladım. Annemin evindeyken çarşaflarımız böyle kokardı. O evden, o çarşaflardan, annemden, kocasından, yaşadıklarımdan, her şeyden o denli nefret ederdim ki lavanta kokusu benim için sadece gözlerimi dolduran bir şey olmuştu. Annem babamdan boşandıktan hemen sonra hiç nefes almadan babamın kuzeniyle evlenmişti. Tabii bu durum bütün sülalede bir şok etkisi yarattı. Lanetlemeler, küsmeler, bütün ailenin birbirine girmesi derken annem kocasını alarak başka şehre taşındı. Biz de niyeyse o akıllı annemiz diye götümüzü yırtıp kadının yanına gittik. Benim okulum olduğu için başta tek başıma orada kalıyordum. Kardeşlerim babaannemin yanındaydılar. Hiçbir şeyi anlamıyor, konuşulanları algılayamıyordum. Zaten daha 7 yaşındaydım. Hayal meyal hatırlıyorum olanları neredeyse. Bazı şeyleri zaten hafızamdan öylesine sildim ki hatırlasam dahi yokmuş gibi davranıyorum. Öyle böyle derken o ev bana kabus evi gibi oldu. Annemin kocası şehrin büyükşehir belediye başkan adayıydı. Herkes olacak gözüyle bakıyordu. Çünkü partisi o zamanın en taşaklılarından biriydi. Sonra olmadı. Evlilik hayatıyla ilgili olan şeyler karıştırdı ortalığı bir şekilde. Aldılar bunu. Bu da bütün acısını, hırsını bizden aldı. O kadar çok dayak yerdim ki. Şimdi düşününce dayak değil işkenceymiş onlar. Üvey babamdan öylesine nefret ediyordum ki her gece dua listem belliydi. Bir sindi bebek evi. Büyüyünce film yıldızı olmak ve üvey babamın ölmesi. Aradan 1-2 yıl geçince artık Cindy bebek evine ihtiyacım kalmamıştı. Büyümeme de daha çok vardı ama neden Allah üvey babamın canını hala almamıştı? Normalde bahçedeki suya düşen karıncaları bile tek tek toplayıp ölmelerine izin vermezdim. Bir civcivim vardı, sürekli saçlarımda yatardı. Öldüğünde ona iyi bakamadım diye kendimi cezalandırmak için saçlarımı kesmiştim. İnsanlara kin duymayı bilmezdim ama nedense bu adamın ölmesini istiyordum ve bunu çok yürekten diliyordum. En sonunda bunu kendi başıma yapmaya karar vermiştim. Her gün çayına bir çimdik vim atıyordum ve aklımca onu yavaş yavaş zehirlediğimi düşünüyordum. Ama maalesef yaşamaya devam ediyordu. Bir gün bir plan yaptım. Okula gitmeyip odadaki dolapta saklanacaktım. Evimiz dubleksti ve üvey babamın terlikleri sürekli ses çıkarırdı. Yukarıya çıktığını o sesten anlardık. Merdivenlerden aşağıya inerken Seslerini duyup hemen dolaptan çıkacak ve merdivenlerin alt kısmında bana doğru bakarken kafasına alet kutusunu atacaktım. Ama plan işlemedi. O gün yukarıdan tıkırtılar geldiğini fark edip merdivenlerden çıktı. Dolabın kıpırdadığını görünce kapağını açtı ve benimle karşılaşınca da korkudan kalp krizi geçirdi. Ne yapacağımı bilemedim. Koskoca adam yere yığılıp kalmıştı. Ben de var gücümle evden kaçtım. O gün akşam 6'ya kadar hiçbir şey olmamış gibi arkadaşlarımla oynadım. Eve geldiğimde onu yine televizyon koltuğunda pis pis sırıtırken buldum. Meğersem hiçbir şey olmamış. Dalga geçmiş pezevenk benimle. Bir de üstüne cezalandırdı beni. Onu öldürmeyi başaramayınca daha çok dayak yiyeceğimi bildiğim için artık vazgeçtim planlarımdan. Allah'a bıraktım işimi. Yıllar sonra ben üniversitede okurken intihar haberini aldım. Bileklerini kesmişti ve komadaydı. Annem beni arayıp yaşama şansı yok, bilinci sıfır diye ağladı. Onun yanında olmak için apar topar gittim. Hastanede göremeyince akşam kaldığında giymesi için 3-5 kıyafetini almaya eve gittim. İğrenç derece bir kan kokusu evi sarmıştı. Salonda ise korkunç bir manzara ile karşı karşıya kaldım. Bütün her yer kan olmuştu. Yerler, duvarlar, koltuklar, televizyon. Her taraf pıhtılaşmış kanla sıvanmıştı. O duvarları hatırlıyordum. El izim çıktı diye kafamı vura vura kanatmıştı onlarda. O televizyonu hatırlıyordum. Ondan habersiz kumandaya dokundum diye kumandayı suratımda parçalamıştı. O koltukları hatırlıyordum. Hiçbirinde güzel bir anım yoktu. Aniden bedduamı hatırladım. Akşam yemeği yememekle cezalandırıldım çoğu kez. O yemek yerken beni masaya oturtur, annemle beraber önümde hayvan gibi şapur şupur geviş getire getire yemek yerdi. Ellerimi masaya koymam yasaklardı. Elimi masaya koyduğum an cezam bir gece daha uzatılırdı. Ve o zamanlar o ellerini kullanamayacak hale gel diye içimden sayardım. Allah eğer bir şeylerin cezasını çok sonradan çıkartıyorsa artık benim için geçmişti. Hiçbir şey, ölüm bile yaşadıklarımı geri getiremeyecekti. Orada onu affettim. Ölümünü her gün dilediğim adamın yaşaması için dua ettim. Ve iyileşti. O iyileşti ama benim hala hiçbir yaram iyileşmedi. Çocukken her şeyi büyüttüğümü zannederdim ama büyüyünce de hiçbir şey küçülmüyor sanki. Bir yumuşatıcı kokusu bile bazen bütün günümü zehir etmeye neden olabiliyor.